Ayrım 13.
Sayfa 128. Bürokratların yetiştirilmesi için rüştiyeler, idadiler ve günümüz liselerinin karşılığı olan sultaneler açılmıştır. 1868 yılında Saffet Paşa zamanında Marifi Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Nizamnamede sanat okulları dışında eğitimin her konusu ele alınmıştır. Nizamnameye göre her mahalle ve köyde bir ilkokul bulunacaktır. 500 evden fazla olan kasabalarda rüştiye okulu açılacaktır. Kentlerde birer sultane açılacaktır. Teknik eğitim ne zaman başlamıştır? Mithat Paşa, Niş valisi iken öksüz ve yetim çocukları sefaletten kurtarmak amacı ile 1861 yılında ilk ıslahhaneyi kurdu. Sonra bazı vilayetlerde yeni ıslahhaneler açtı. Islahhaneler 1890 yılından itibaren Mektebi Sanayi adını aldı. İlk sanat okulları ordunun gereksinimlerini karşılamak için açılmıştı. Örneğin Diyarbakır Sanat Okulu 4. Ordunun giysi gereksinimlerini karşılamaktaydı. Sanat okullarında dükkan ve tezgah sahibi olan işçilerle çevrede çalışan ustalar öğretmenlik yapıyordu. Böylece hem çevrenin değerleri hem iş yaşamının özellikleri sanat okuluna giriyordu. Vilayet ve belediyelerin yönetimindeki mesleki ve teknik okullar 29 Mayıs 1927 yılında çıkan 1052 sayılı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Böylece teknik eğitim devlet tarafından organize edilmeye başlamıştır. 83. Meşrutiyet dönemi eğitim sistemi nasıldı? İkinci meşrutiyetin ilanı eğitim alanında yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğitim programlarını yeniden düzenleme çabaları yoğunlaşmıştır. Öğretmen yetiştirme sorunu ele alınmıştır. 1908-1923 yılları arasında birbirinden farklı 3 eğitim sistemi vardı. Sübyan okulları, medreseler ve yabancılar tarafından kurulan kolejler. Efkaf nezaretince askeri gereksinimler nedeniyle açılan okullar da marif nezaretine bağlıydı. İki eğitim sistemi yan yana faaliyet gösteriyordu. Bu devir Cumhuriyet dönemi eğitimcilerinin yetişmesi açısından önemlidir. Devrin genel özellikleri şunlardır. Din derslerinin laikleştirilmesi ve laik ahlak temellerinin atılması düşünülmüşse de uygulamaya geçememiştir. Hiçbir kontrole tabi olmayan yabancı okullarda açık propaganda yapılıyordu. Eğitimin amaçları açık değildi. Sadrazam ya da padişaha göre ya efkaf ya marif nezaretine bağlı okullar önem kazanıyordu. Tüm bu sorunların çözümü Cumhuriyet Türkiye'sine bırakılmıştı. 84. 1920 sonrası Türkiye'de eğitim nasıldı? Cumhuriyet sonrası Türkiye'de amaç, sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklere uygun bir sistemi kurmaktır. 1920 öncesi halkın çoğu okuma yazma bilmiyordu. 1923'te 4394 ilkokul, 116 ortaokul, 43 lise mevcuttu. Cumhuriyet yönetimi değişen ve gelişen koşullara uygun olarak bazı çalışmalara girdi. Cumhuriyet yönetimi eğitime inanıyor ve önem veriyordu. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat yasasıyla tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda laik eğitim sistemi kurulmuştur. Medreseler kapatılmıştır. Cumhuriyet yönetimi ilk öğretime büyük önem vermiştir. 1924 Anayasası'nın 87. maddesi, ilk öğretim devlet okullarında zorunlu ve parasızdır demekte ve ilk öğretim çağındaki her çocuğun ilk öğretim görebilmesi için gerekli önlemler alınmasını devlete bir görev olarak vermektedir. Cumhuriyet sonrası eğitim programlarından eski devrin görüşleri çıkarılarak Cumhuriyet devrinin görüşleri konmuştur. Ayrıca Arapça ve Farsça dersleri de programlardan çıkartılmıştır. 1928 yılında Latin alfabesi kabul edildi, millet mektepleri açılarak 15-45 yaş arası tüm yurttaşların eğitilmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk, takvim, kıyafet ünvanlarının kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, modern eğitim sisteminin kurulmasına doğrudan etki etmiştir. Öğretimin birleştirilmesi yasasının işlevselliğe kavuşması amacıyla 22 Mart 1926 tarihli teşkilat yasası ile milli eğitimde görev, yetki ve sorumluluklarla eğitim kurumlarının amaç ve işlevleri açıklığa kavuşmuştur. 1924-26 yılları arasında John Dewey okul binaları, öğretmen ve yönetici yetiştirme, bakanlık ve taşra teşkilatı arasındaki ilişkiler üzerine 1932 yılında A. Malce, üniversitenin yenileştirilmesi doğrultusunda 1935 yılında Kuhne, öğretmen yetiştirme, eğitim harcamaları ve kadınların iş eğitimi üzerine raporlar hazırlamışlardır. Köy okulları 5 ile çıkarılmış, dersler sabah alınarak öğleden sonra öğretmen gözetiminde çalışmalar yapılmıştır. 1923-24-25 yıllarında toplanan ilmi heyetler yerini bir yasayla Milli Eğitim Şuralarına bırakmıştır. Mesleki teknik eğitimine önem verilmiştir. 1934 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerisi ve bakanlığın onayı ile bakanlıklar arası bir komisyon, mesleki eğitimin gelişmesi adıyla bir rapor hazırlamıştır. 1935 yılında erkek sanat okullarının özel idarelerce finanse edilmesini öngören bir yasa çıkmıştır. İstanbul Darülfünun'u kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 1933 üniversite reformuyla yükseköğretim kurumlarında yapı açısından olduğu kadar çalışma açısından da köklü bir yenileşme amacı güdülmüştür. 85. Cumhuriyet sonrası öğretmen yetiştirme nasıldı? 28 Nisan 1870 yılında Darül Malimat Kız Öğretmen Okulu açılır. Bu okullar 1882 yılına kadar İstanbul dışına açılmamıştır. Darül Malimler 1882'den sonra Anadolu'da açılmış, sayıları 14'e yükselmiştir. 1923 Nisan'ında öğretmen okullarının sayıları 46'ya ulaşmıştır. 1923 yılında ilk öğretmen okulu adını alan Darül Muallimler, 1974 yılına değin ilk okulları öğretmen yetiştirmişlerdir. Okulların süresi 1924'te 5 yıl, 1932-34 öğretim yılında 6 yıla çıkarılmıştır. Eğitim süresi 1970-71 yılında 7 yıla, ilkokul üzeri 7 yıl, ortaokul üzeri 4 yıl çıkarılarak ilk öğretmen okulu mezunları lise mezunlarına denk sayılmıştır. 1955-56 eğitim yılında sayıları 40 olan ilk öğretmen okulları 1972-73 eğitim yılında 89'a ulaşmıştır. 1930'lu yıllarda öğretmen eksikliğini gidermek amacıyla eğitmen kursları açılır. Askerliğini yapmış, sınavlarla seçilen okur-yazar köylü gençler eğitmen olarak yetiştirilir. Eğitmenler gezici baş öğretmen gözetiminde köylerinde çocuklara 3 yıl ilk eğitim veriyorlardı. Dersler basit aritmetik, okuma yazma ve hayat bilgisiydi. Öğretmen gereksinimini karşılamak amacıyla 1937 yılında 2 köy enstitüsü açılmıştır. 1939 yılında ise sayıları 3 olmuştur. Köy enstitüleri yasası 17 Nisan 1940 tarihlidir. 3803 sayılı. Köy enstitülerinin sayısı 1939 yılında 4'e, 1940'da 14'e, 1948'de 21'e ulaşmıştır. Enstitüler kanununa göre bu kurumlar yalnızca öğretmen değil, köyde çalışacak diğer meslek elemanlarını da yetiştirecekleri için köy kalkınmasına yardımcı olacaklardı. Köy enstitülerinin çeşitli tarihlerde programları değiştirilmiş, 27.1954 tarih 6.234 sayılı yasayla öğretmen okulları da birleştirilerek tümü ilk öğretmen okulları adı altında toplanmıştır. Bu okullar 5 artı 6 ya da 5-3-3 şeklinde ilk okulun üstüne 6 ya da 3'er yıllık okullar olarak görülürdü. Bu okullara 1954'ten itibaren %75'i köy ilkokulu mezun olmak üzere koşuluyla sınavlı öğrenci alınmıştır. 1954 yılında kaynağı ilk öğretmen okulu olan Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu kuruldu. 1959 yılında ilk öğretmen okulu kaynaklı yüksek öğretmen okulu modeli geliştirildi. Model başarılı lise öğretmeni yetiştirme yanında yoksul köy çocuklarını akademik ve siyasal yaşama taşıdı. 1959 yılında İmam Hatip liselerini öğretmen yetiştirmek amacıyla Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. 1739 sayılı Milli Eğitimin temel yasasında yer alan her kademedeki öğretmenlerin yüksek öğretim yoluyla yetiştirilmesi çerçevesinde ilkokulları öğretmen yetiştirmek amacıyla çoğunluğu ilk öğretmen okulu binalarında olmak üzere 1974-75 eğitim yılında 2 yıllık eğitim enstitüleri açılmıştır. Böylece öğretmen yetiştirme konusu yüksek öğretim düzeyinde de ele alınmıştır. 1974-82 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmen yetiştiren bu kurumların amacı sınıf öğretmeni yetiştirmekti. Sayıları bir ara 50'yi bulmuş, siyasi nedenlerle bazıları kapatılmış, sayıları 13'e inmiş, 1982'de 17'ye çıkartılmıştır. 1982 yılında tüm yüksek öğretim kurumlarının üniversiteye bağlanması çerçevesinde 2 yıllık eğitim enstitüleri de eğitim yüksek okulları olarak üniversitelere bağlanmıştır. 1982 yılında sayıları 17 olan eğitim yüksek okulları 1990 yılında 24'e ulaşmıştır. Ayrıca 1974 yılında mektuplu öğretim yoluyla öğretmen yetiştirildi. Amaç öğretmen açığını kapatmaktı. Ama Bakanın oluru yıllar süren bir tartışmayı gündeme getiriyordu. Hiçbir yüksek öğretim kurumuna giremeyen gençlere öğretim olanağını sağlamak üzere sadece öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında mektuplu öğretim başlamıştır. 1978'lerde gençlik olayları ve anarşi tırmandı. Öğretmen okulları işlevlerini yerine getiremez oldular. 1979'da yüksek öğretmen okulu, 1980'de eğitim enstitüleri kapandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim enstitüleri, İlkokul öğretmeni yetiştiren 2 yıllık ve yüksek öğretmen okulları, orta öğretime öğretmen yetiştiren 4 yıllık, 2547 sayılı yüksek öğretim yasası ve 2809 sayılı yüksek öğretim kurumları teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde fiziki kapasite, bina, araç, gereç ve insan kaynakları bakımından üniversitelere devredildi. 2001 yılında 63 eğitim fakültesi vardır. Bu fakülteler farklı alanlarda yetiştirmektedirler. 37'si eğitim fakültesi, 2'si mesleki eğitim fakültesi, 10'u teknik eğitim fakültesi, 11'i endüstriyel sanatlar fakültesi, 1'i ticaret turizm eğitim fakültesi, 1'i sağlık eğitim fakültesi, 1'i mesleki yaygın eğitim fakültesidir. 86. İkinci Dünya Savaşı sonrası eğitimde durum nasıldı? Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na girmemesine rağmen savaşın yarattığı maddi manevi sıkıntılardan etkilenmişti. 1943 yılında toplanan İkinci Milli Eğitim Şurası'nda tüm eğitim kurumlarında okuma, yazma ve Türkçe eğitimin verimli hale getirilmesi için gereken önlemler üzerinde duruldu. Yaklaşık 1945'te 6 yaş üzerindeki nüfusun %80'i 40 bin dolayındaki köylerde yaşıyordu. Köylerin çoğunda okul yoktu. Sorunun çözümlenmesi için köy eğitimi konusunda arayışlar başladı. 1937 yılında köy koşullarına göre hem eğitim verecek hem tarım işlerine yardım edecek köy öğretmenlerinin yetişmesini öngören köy eğitmenleri yasası çıkmıştır. 1937-38 yılında İzmir Kızılçullu ve Eskişehir Çiftelerde köy öğretmen okulları açılmıştır. Bu okulları yaygınlaştırmak ve ilköğretim sorununu çözmek amacıyla 1940 yılında 3803 sayılı yasayla köy enstitüleri kuruldu. Kısa sürede çoğalan köy enstitüleri de köy koşullarına göre öğretmen yetiştirmede büyük aşama gösterdi. 1943 yılında toplanan 2. Milli Eğitim Şurası'nda köy enstitüleri, ticaret okulları ve sanat okulları programları tartışılarak mesleki teknik eğitime önem verildi. Amaç Cumhuriyet sonrası ulusal endüstrinin gerektirdiği insan gücü gereksinimini sağlamaktı. Halk eğitimi çalışmaları yoğunluk kazandı. Köylerde halk odaları, kentlerde halk evleri, tarım, edebiyat, müzik, ulusal oyunlar, resim, heykel ve tiyatro alanlarında çalışmalar yaparak vatandaşları aydınlatıyorlardı. 1946 yılında yeni siyasi partiler kuruldu. Çoğulcu demokrasiye geçildi. Tek parti yönetimi bitti. Eğitim sisteminde 1946'ya değin Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet'e modern devlet anlayışını yerleştirme ve yaymak amaçtı. 1946'da iki sorun ortaya çıktı. Bunlardan birincisi, o zamana değin yalnızca memur yetiştiren eğitim sistemimizin ülke kalkınması için de teknik eleman yetiştirilmesi sorumluluğu yüklenmesi, bir diğeri de eğitim sistemindeki demokratik esasların gözden geçirilmesidir. 1949 yılında toplanan 4. Milli Eğitim Şurası'nda demokratik esaslar gözden geçirilmiş, ilk orta ve lise programlarının geliştirilmesi ele alınmıştır. 1957 yılında toplanan 6. Milli Eğitim Şurası mesleki teknik eğitimi ve halk eğitimini ele almıştır. 1950 sonrası korunmaya muhtaç çocuklar yasası, sağır dilsiz ve körler okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na devri yapılan yeniliklerdir. 1946'da üniversitemizde yeni bir düzenlemeye duyulan gereksinme nedeniyle köklü bir reform yapılmıştır. 4396 sayılı üniversiteler kanunu ile üniversiteler bilimsel ve yönetsel özelliğe kavuşmuştur. 1950 sonrası ülkemizde nüfus ve öğrenci sayısı artmıştır. Fabrikaların yapılmaya başlaması nedeniyle ana iş gücü sektöründe ve serbest mesleklerde artış olmuştur. Yeni üniversiteler açılmaya başlanmıştır. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, İzmir'de Ege Üniversitesi, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılmıştır. 1960 sonrası eğitim nasıldı? 1961 Anayasası'nda planlı kalkınmanın bir ilke olarak kabul edilmesiyle ekonomik ve sosyal kalkınma uzun süreli planlara bağlanmıştır. 1963 yılında yayınlanan 1. 5 yıllık kalkınma planında eğitim politikasının uygulanmasında göz önüne tutulacak esaslar olarak şunlar belirtilmiştir. İmkan ve fırsat eşitliği gerçekleştirilecektir. Burs sistemi yaygınlaştırılacaktır. Teknik eğitimlere ağırlık verilecektir. Eğitim sistemi toplumun gereksinim ve koşullarına uygun hale getirilecektir. İlköğretim çağındaki tüm çocuklar okullar olanaklarına kavuşturulacaktır. Öğretmen gereksinmesi karşılanacaktır. 1968 yılında yayınlanan 2. 5 yıllık kalkınma planında 1. 5 yıllık plandan farkı, üst öğrenim olanaklarından yararlanmadan şehir ve köy farklılıklarının ortadan kaldırılması, ilk öğretimde okullaşma oranının %100'e çıkması, eğitim programlarının ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkin olacak nitelikte insan yetiştirmeleri için program geliştirme ve değerlendirmede bilimsel yöntemlerden yararlanma, özel eğitim kurumlarının izlenmeleri ve denetlenmeleri, ortaokulun tek tip bir program olarak bağlanması, teknik eğitimde öğretim ve sanayi arasında doğrudan ilişki kurulması, öğrenci staj ve faaliyetlerinin sanayi kuruluşlarında yürütülmesi, alınan kararların çoğunluğu uygulamaya geçememiştir. 1970 yılında toplanan 8. Şura'da ortaokulun tek tip olması, lise 1'in yöneltme sınıfı olması kararlaştırılmıştır. 1962 yılında 7. Milli Eğitim Şurası'nda görüşülen milli eğitimin temel ilkeleri 1973 yılında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile gerçekleşmiştir. 1972 3. 5 yıllık kalkınma planı yaygın ve örgün eğitim arasında bütünlük sağlanması, eğitim-üretim arasında ilişki kurulması, kalkınmanın çeşitli aşamalarındaki gereksinimlere hızla yanıt verecek yüksek eğitim düzeyinin kurulmasını amaçlamıştır. 1974 yılında toplanan 9. Şura'da 8. Milli Eğitim Şurası'nda geliştirilen modele uygun olarak milli eğitim sistemi bütünlüğü içinde programları ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar incelenmiştir. Yöneltme kavramı sisteme yerleştirilmiştir ama uygulamaya geçememiştir. 1979 4. Kalkınma Planı Milli Eğitim Örgütü'nün yeniden örgütlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur. 1981 10. Milli Eğitim Şurası'nda Türk Milli Eğitim Sistemi'nin Atatürk ilkeleri doğrultusunda bütünleşmesini öngören bir model tartışılmıştır. Yenilik ilk öğretime bir ana sınıf eklemekte ve zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmaktadır. 1982 11. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmen ve uzman personel ele alınmıştır. 1989 yılına toplanan 12. Milli Eğitim Şurası'nda din eğitimi ve öğretmen eğitimi tartışılmıştır. 1991 13. Milli Eğitim Şurası halk eğitimini tartışmıştır. 1994 14. Şura'da okul öncesi eğitim ve eğitim yönetimi ele alınmıştır. 1960 sonrası ilk öğretim okuma yazma soru ele alınarak 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim yasası çıkarıldı. 1. 5 yıllık planda çağ nüfusunun tümünü 1971 yılında ilk öğretime kavuşturulacağı öngörüldü. 1971'de çağ nüfusunun %84'ü ilk öğretim olanaklarına kavuşmuştur. 1980 sonrası tüm ülkede okuma yazma seferberliğine girişilmiş, 1930'lardaki millet mektepleri gibi okullarda kurslar açılmıştır. 1960 sonrası İmam Hatip okulları hızla gelişti. Önceleri dini aydın, din adamı yetiştirmek amacıyla açılan okullar zamanla örtü öğretimin bir parçası oldu. 1968'de Fransa'da başlayan öğrenci hareketleri Türkiye'de de başlayarak üniversitelerde köklü yenileşme girişimlerinin gereğini ortaya çıkardı. Üniversitelerde araştırma işlevlerinin yeterince ve etkinlikle yerine getirilememesi, ders programlarının çağdaş bilim esaslarına uygun olmaması, tartışılan sorunlar olarak 1980 yılına değin kamuoyunun gündeminde kaldı. 80 sonrası tüm üniversiteler yüksek öğretim kurumlarına bağlanarak halen devam eden sorunlara yol açtı. Üniversiteler önünde öğrenci yılması sonucu mektuplu öğretim 1974, yaykur 1975 ve açık öğretim 1982 uygulamalarına başlandı. Televizyonda verilen dersler ve merkezi sınavlarla yeni bir yüksek öğretim öğrenci kitlesi sorunlarıyla yerini aldı. Benzer şekilde 1992'de açık lise uygulamasına başlandı. 1991 yılında 80 yıldır değişmeyen ana eğitim programını değiştirilerek ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaya başlandı. Henüz bilimsel değerlendirmesi yapılmayan sistem, orta eğitim alanında Cumhuriyet devrinde yapılan önemli bir reform çalışmasıdır. Sistem, Talim Terbiye Kurulu tarafından değiştirilerek eski sisteme dönüşmüştür.